Ayrım 3. Işık taşı bir suskun nefer. Christian Jacques. Sayfa 33. 5. bölüm. Bodur bir adam Cesur'a el etti. Oğlum, şaşırmış gibi bir halin var.
Bu dev küpü kim yaptı?
Hakikat meydanı için çalışan bir çömlekçi.
Nasıl bir yöntem uyguladı?
Oldukça meraklısın. Cesur'un yüzü aydınlandı. Köyün zanaatkarlarından biriyle karşı karşıyaydı.
Hayır, meraktan değil, ressam olup loncaya girmek istiyorum.
Aa, öyle mi? Gel de bunu bana bir açıkla.
Bodur adam Cesur'u 5. tabyanın ve son burcun ötesine, kazancıların, dokumacıların, ayakkabıcıların çalıştığı bir dizi atölye tarafına sürükledi. Bir taş yığınının eteğindeki bir kaya parçasına oturmasını söyledi.
Oğlum, hakikat meydanı hakkında ne biliyorsun?
Hiçbir şey denebilir ama tek bildiğim burada yaşamak zorunda olduğum.
Neden?
Hayattaki tek tutkum resim. Sana göstermemi ister misin?
Kuma yüzümü çizebilir misin?
Cesur gözlerini modelinden ayırmadan yüz hatlarını belirlemek için sivri bir çakmak taşı kullandı.
İşte ne düşünüyorsun?
Yetenekli görünüyorsun. Nerede öğrendin?
Hiçbir yerde. Ben bir çiftçi oğluyum ve incelediğim şeyleri saatlerce çizerek vakit geçiririm. Ama eminim ki burada öğretilen sırlardan yoksunum. Çizmek, resimlerimi boyayarak canlandırmak istiyorum.
Hırslı ve yeteneklisin, fakat tüm bunlar hakikat meydanına girmen için yeterli olmayabilir.
Başka ne gerekiyor?
Seni sorunlarını çözecek birinin yanına götüreceğim.
Cesur kulaklarına inanamadı. Cesaret etmekte ne kadar da haklıydı. Birkaç saat içinde bir dünyadan diğerine geçmişti ve rüyasını gerçekleştirecekti. Delikanlı yüksek duvarlarıyla aşılmaz görünen köyün dışındaki atölyeler boyunca ilerlediğinde bunların kolay yapılıp sökülebilir çok hafif tahtadan yapı malzemesi olduğunu gözlemledi. İlgisi bodur adamın gözünden kaçmadı.
Bazı yardımcılar her gün burada bulunmaz, gerektiği zaman gelirler.
Sen onlardan biri misin?
Ben çamaşırcıyım. İnan bana, pis bir görev. Kadınların lekeli çamaşırlarını bile yıkamak zorundayım. Bu köyde veya başka birinde yaşasalar da hiçbir şey değişmiyor.
Bodur adam 5. tabyaya doğru ilerliyordu. Cesur durakladı.
Hey, beni nereye götürüyorsun?
Sıkı bir sorgudan geçmeden hakikat meydanına gireceğini zannetmiyorsun değil mi? Beni takip et, hayal kırıklığına uğramayacaksın.
Delikanlı bir okçunun alaycı bakışları altında nöbet kulübesinin eşiğini aşıp karanlık bir dehlize girdi ve kendisi kadar atletik yapılı iri bir Nübiyeli'nin azametle durduğu çalışma odasına vardı.
Çamaşırcı, günaydın Sobek dedi. Size bir sakaya yardım ederek 5 duvarı aşmayı başaran bir casus getirdim. Verilen hizmet karşılığı bir ödülü hak ettiğimi sanıyorum.
Cesur dönüp kaçmaya çalıştı. İki okçu delikanlıyı yakaladı. Delikanlı da ilkinin yüzüne dirseğiyle, ikincisinin de taşaklarına diziyle vurdu. Cesur kaçabilirdi ama çamaşırcıyı koltuk altlarından tutarak havaya kaldırmayı tercih etti.
Bana ihanet ettin ve buna pişman olacaksın.
Beni öldürme, sadece talimatlara uydum.
Cesur böğrüne sivri bir kamanın battığını hissetti.
Sobek yeter diye emretti. Onu bırak ve hareket etme, yoksa ölürsün.
Delikanlı Nübiyeli'nin şaka yapmadığını hissetti ve çamaşırcıyı yere bıraktı. Çamaşırcı sesini çıkarmadan tüydükten sonra polis şefi tahta kelepçeleri takın diye emretti. Cesur elleri kelepçeli, bacakları sımsıkı bağlı bir halde odanın bir köşesine fırlatıldı. Kafası sert bir şekilde duvara çarptı ama hiç bağırmadı.
Sobek, sen oldukça dayanıklı birisin dedi. Seni buraya kim yolladı?
Hiç kimse, ressam olup loncaya girmek istiyorum.
Çok komik, daha iyi bir şey bulamadın mı?
Gerçek bu.
Evet, gerçek. Birçok kişi ona sahip olduğunu sanır. Burada, bu odada çoğu da fikir değiştirip yalan söylediklerini kabul ettiler. Bana göre mantıklı bir tutum. Sence de öyle değil mi?
Yalan söylemiyorum.
Yetenekli olduğunu ve adamlarımın acınacak durumda olduğunu kabul ediyorum. Onlar cezalandırılacaklar. Sen de bana kimin adamı olduğunu, nereden geldiğini ve niçin burada bulunduğunu söyleyeceksin.
Bir çiftçi çocuğuyum ve hakikat meydanında bir zanaatkarla görüşmek istiyorum.
Ona ne diyeceksin?
Ressam olmak istediğimi.
Sen ne inatçı birisin. Bu benim hoşuma gitti ama sabrımı taşırmak üzeresin.
Söyleyecek başka bir şeyim yok. Gerçek bu.
Sobek çenesini sıvazladı.
Oğlum, anlasana beni. Görevim hakikat meydanının mutlak güvenliğini sağlamak ve yukarıdakiler benim bu işte ne kadar usta ve ciddi olduğumu bilirler. Şanıma çok önem veririm.
Cesur, niçin bir zanaatkarla konuşmamı engelliyorsunuz diye sordu.
Çünkü anlattığın masala inanmıyorum oğlum. Dokunaklı ama tamamen gerçek dışı görünüyor. Kabul edilmek için köyün kapısına böyle dayanan bir aday hiç görmedim.
Hiçbir koruyucum veya hocam yok. Ne istediğimi bildiğimden bütün bunlar umurumda değil. Bir ressamla karşılaşmama izin verin, onu ikna edeyim.
Sobek bir an için etkilenmiş göründü.
Çok küstahsım ama bu hiçbir işe yaramaz. Hakikat meydanı zanaatkarlarının sırlarını bilmeye can atan çok meraklı var ve buna ulaşmak için bedelini ödemeye hazırlar. Sen de bu meraklılardan birinin gönderdiği bir görevlisin. Bana bu meraklının adını vereceksin.
Cesur alıngan bir ifadeyle ayağa kalkmayı denedi ama zincirleri çok sağlamdı.
Yanılıyorsunuz. Size yemin ederim ki yanılıyorsunuz.
Sana adını bile sormayacağım çünkü yalan söyleyeceğini biliyorum. Sen gerçekten inatçı birisin ve sana önemli bir görev verilmiş olmalı. Şimdiye kadar sadece küçük ve değersiz balıklar yakalamıştım. Senin durumun ciddi. Eğer hemen konuşursan senin için iyi olur.
Resim yapmak, boyamak, ustalarla tanışmaktan başka bir niyetim yok.
Tebrikler arkadaşım, korkmuşa benzemiyorsun. Genellikle bana bu kadar karşı koyulmaz. Ama derin meşinden daha sert bile olsa eninde sonunda konuşacaksın. Seni hemen konuşturabilirim. Ama işi kolaylaştırmak için kendiliğinden dilinin çözülmesini tercih ederim. 15 gün zindanda kalırsan inatçılığın geçer ve bülbül gibi şakırsın.
6. Bölüm. Suskun Nübiye'deki altın madenlerini, taş ocaklarını, Büyük Ramses'in inşa ettirdiği sayısız tapınağı ziyaret ettikten sonra geri döndü. Ebu Simbel'in iki tapınağı, ilahi ışığı, yıldızlar tanrıçasını ve Ramses'in çok erken ölen kraliçe Nefertari'ye duyduğu ebedi aşkı yüceltiyordu. Suskun vahşi hayvanlardan korkmadan tek başına vahalarda konaklayıp çölde haftalar geçirmişti. Hakikat meydanı hanedanlarından birinin varisi olan Suskun'un kaderinde heykeltıraş olmak vardı. Piramitler çağından beri korunan geleneği sürdürmek için ilahi varlıkların, saygıdeğer kişilerin, lonca zanaatkarlarının heykellerine biçim verecekti. Yaşı ilerledikçe ona daha çok mesuliyet verilecek, o da bilgisini kendisinden sonra gelene aktaracaktı. Artık sadece çağrılmayı bekliyordu. Lonca'nın kapısının açıldığını görmek için zanaatkar bir babaya sahip olmak veya iyi bir teknisyen olmak yetmezdi. Lonca üyelerinin her birinin çağrıyı duyan kişi unvanı vardı. Dipnot Mısır dilinde secem aş. Ve hepsi bunun sözünü bile etmeden ne anlama geldiğini bilirdi. Genç adam dürüst davranmanın kendisine mesleğin yolunu açacağını biliyor ve yalan söyleyemiyordu. Bu kaçınılmaz çağrıyı o duymamıştı. Çok az konuştuğu için suskun lakabı takılan delikanlı bu huyundan pek hoşnut değildi. Babası ve Lonca'nın üst düzey görevlileri Suskun'un dış dünyayı keşfetmesinin ve tanrılar uygun gördüğü takdirde çağrıyı orada duymasının tek çağrı olduğunu kabul etmişlerdi. Fakat genç adam doğup büyüdüğü ve asla doğruluğundan şüphe duymadığı bir sertlikle yetiştirildiği bu biricik yerden, hakikat meydanından uzak yaşamaya dayanamıyordu. Oraya dönmesi imkansızdı. Her geçen gün daha çok acı çekiyor ve yalnız bir gölgeden başka bir şey olmadığını anlıyordu. Suskun bu yolculuğun ve muhteşem Nübya manzarasının gizemli sesi duyabilmesi için gerekli şartları doğuracağını ümit etmişti. Ama hiçbir şey olmamış ve önemsiz birkaç iş yaparak sadece boş boş dolaşmıştı. Nübiye'de hakikat meydanını ve saygı duyduğu ustaları unutmaya çalışmıştı. Ama bütün çabaları boşunaydı. Böylece Karnak Tapınağı'nın yakınındaki evleri inşa eden bir grup işçiye katılmak üzere Tebe gelmişti. İnşaat sahibi 50'sini geçmiş bir adamdı ve bir çatıdan düştüğü için topallıyordu. Dul ve bir kızı olan adam gevezeler ile bilgiçleri sevmezdi. Suskunun tutumu onu umduğundan da memnun etti. Gösterişsiz, bilinçli, çok çalışkan ve çok içine kapalı olan delikanlı, kendisine kötü gözle bakan arkadaşlarına da örnek oluyordu. Suskun sadece varlığıyla bile istemeden onların hatalarını gün ışığına çıkarıyordu. Patron yeni işçisi sayesinde iki katlı evi öngörülen tarihten bir ay önce bitirmişti. Müşteri çok memnun kalmıştı. Patronu öve öve bitiremeyip ona iki yeni iş daha verdi. İş arkadaşları evlerine dönmüştü. Suskun hakikat meydanındaki bir heykeltıraşın ona öğrettiği gibi aletleri temizliyordu. Patronu ona bir fıçı soğuk bira aldım benimle bir bardak içer misin diye sordu. Sizi rahatsız etmek istemem.
Seni ben davet ediyorum.
Patron ve çalışanı işçilerin öğleden sonra uyudukları kulübede hasırların üstüne oturdular. Bira mükemmeldi. Suskun, sen diğerlerine benzemiyorsun. Aslen neredesin?
Bu bölgeden.
Ailen var mı?
Var sayılır.
Bundan bahsetmek istemiyorsun. Nasıl istersen. Kaç yaşındasın?
26.
Hayatına bir yön vermenin tam zamanı, öyle düşünmüyor musun? Ben insanları tanırım. Çalışma yöntemin çok farklı ve kendini sürekli yetiştireceksin. Sende iş aşkı gibi nadir bulunan bir nitelik var. Sana her şeyi unutturuyor, bu pek de akıllıca değil. Geleceğini düşünmelisin. Yaşlanıyorum, eklemlerim sızlıyor, bacağımı sürüyorum. Seni işe almadan önce şantiyelerde yerimi alacak bir ustabaşı çalıştırmaya karar vermiştim. Ama güvenilir birini bulmak kolay olmuyor. Bu kişi olmak ister misin?
Hayır patron, ben yönetmek için doğmadım.
Yanılıyorsun Suskun. İyi bir ustabaşı olacağından eminim ama acele etme. En azından teklifimi düşünmeyi kabul et.
Suskun başını salladı.
Senden ufak bir hizmet istiyorum. Kızım buradan bir saat uzaklıkta. Nil'in kenarındaki bir bahçeyle uğraşıyor ve yeni bitkileri korumak için çanak çömleğe ihtiyacı var. Bunları bir eşeğin sırtına yükleyip ona götürür müsün?
Peki.
Karşılığını vereceğim.
Hemen mi gideyim?
Nasıl istersen. Kızımın adı Işık. Dipnot Mısır dilinde Ubehet.
Şaşırmaması için yolu ayrıntılı bir biçimde tarif etti. Eşek hareket etti, emin ve sakin adımlarla ilerliyordu. Suskun fazla yüklenmemek için eşeğe binmedi. Önce küçük sokaklara daldı, sonra sebze bahçeleriyle ayrılmış küçük beyaz evler boyunca uzanan toprak bir yola saptı. Ailelerin günün olaylarını anlatmak, gülüp eğlenmek veya onları hayal dünyasına götürecek bir masalı dinlemek üzere bir araya geldiği sakin geceleri müjdeleyen tatlı bir kuzey rüzgarı çıkmıştı. Suskun için için kabul etmeyeceğini bildiği halde patronunun önerisini düşünüyordu. Yerleşmek istediği tek bir yer vardı, ancak çağrıyı duymadan oraya gidemezdi. Birkaç hafta sonra kuzeye gidecek ve göçebe gibi yaşayacaktı. Bazen köye kadar koşarak yalan söylemek ve loncanın kapılarının kendisine de açılması için çağrıldığını haykırmak arzusuna kapılıyordu. Ama tesadüfen hakikat meydanı bu adı taşımıyordu. Orada maat hüküm sürüyordu. Burası gönül ve vicdan kurallarıyla beslenirdi ve sahtekarlar muhakkak bir gün maskelerini düşürürdü. Ona öğretilen şuydu: yalan sözü mahvedeceğinden her durumda yalandan kaçınmalısın. Tanrı da bundan nefret eder. Yalan yola çıktığında kaybolur, suyu aşamaz, yolculuğu iyi geçmez. Yalanla denize çıkan sahile yanaşamaz ve gemisi bağlı bulunduğu limana ulaşamaz. Hayır, Suskun gerekli özeni gösterecekti. Hakikat meydanına giremese bile en azından aldığı işe saygı gösterecekti. Bu bir tür kendini avutmaydı. Ama başka şansı yoktu. Gökyüzü kadar mavi, kuvvetli bir akıntı Nil'i dalgalandırıyordu. Rivayete göre bu nehirde boğulanların suçları Osiris tarafından bağışlanır ve öbür dünyanın cennetlerinde dirilirlerdi. Suskun'un duyduğu tek çağrı ümitsiz varlığını unutmak için nehrin kenarına inmek, kendini sulara bırakmak, su üstünde kalmamaya çalışmak ve çabuk geldiği için ölüme teşekkür etmekti. Ama tek bir şey kendini Nil'e atmasını önledi. Ona bir görev verilmişti ve bu güvene layık olduğunu göstermek zorundaydı. Vazifesi bitince ruhunu öbür tarafa götürecek nehrin cömertliği sayesinde nihayet zincirlerinden kurtulabilecekti. Eşek ana patikadan ayrılıp kıyının soluna geçti ve alçak duvarlarla çevrili bir bahçeye yöneldi. Dört ayaklının buraya ilk gelişi değildi ve yolu aklında tutmuştu. Bir nar, bir keçi boynuzu ağacı ve suskunun tanımadığı bir ağaç. Aynı sefalar, nergisler ve kantaronlarla dolu bir bahçeye gölge veriyordu. Ama çiçeklerin güzelliği bembeyaz bir elbise giymiş genç kadınınkinin yanında az kalırdı. Genç kadın diz çökmüş çiçek ekiyordu. Açık bıraktığı kumral kıvırcık saçları omuzlarına düşüyordu. Profilden görüntüsü suskunun hakikat meydanında gördüğü ve bir zanaatkarın yonttuğu tanrıça Hathor'un yüzü kadar mükemmeldi ve vücudu rüzgarda dalgalanan hurma dalı kadar esnekti. Eşek birkaç deve dikeni çiğnedi, genç kadın dönüp ona gökyüzü kadar mavi gözleriyle baktığında suskun bayılacağını sandı. 7. Bölüm. Kadın gülümseyerek eşeği tanıyorum dedi ama sizi ilk kez görüyorum. Ben babanızın gönderdiği çanak çömlekleri getirdim. Suskun uzun boylu ve iri yapılıydı. Kestane rengi saçları geniş alnını ortaya çıkarıyor ve gri yeşil gözleri temiz ve ciddi yüzüne canlılık veriyordu. Nezaketinize teşekkür ederim ama endişeli görünüyorsunuz. Delikanlı kendi kendine dolanıp ot yiyen eşeğe doğru yönelip heyecanlı bir halde çanak çömlekleri küfelerden çıkardı. Genç kadına bir kez daha bakmaya cesaret edemedi. Bu kadını bu denli güzel kılan şey neydi acaba? Tertemiz yüzü, hafif yanık teni, narin elleri ve vücudundan yayılan ışık bir rüya gibiydi. Suskun ona dokunursa sanki genç kadın yok olacaktı. Genç kadın hepsi sağlam mı diye sordu. Sesi de kendisi gibi sihirliydi. Taze, tatlı, ahenkli ama kararlı ve berrak bir su kaynağı gibi canlıydı.
''Sanırım.''
''Size yardım etmemi ister misiniz?''
''Hayır hayır, çanakları ben taşırım.''
Suskun bahçenin eşiğini aşarken siyah bir köpek havladı. Arka ayakları üstünde doğrulup ön ayaklarını yeni gelen kişinin omuzlarına koyduktan sonra bilinçli bir şekilde gözlerini ve kulaklarını yaladı. Elleri kolları dolu olan delikanlı buna izin verdi. Işık memnun bir şekilde şöyle bir yorumda bulundu. ''Kapkara sizi sevdi. Genelde kimseye güvenmez ve sadece eski dostlara ayrıcalık tanır.''
''Bu çok hoş.''
''Adınız nedir?''
''Suskun.''
''Garip.
Pek de ilginç olmayan bir öyküsü var.''
''Yine de anlatın.''
''Sizi sıkmaktan korkuyorum.''
''Gelin bahçede oturalım.'' Kapkara ayaklarını yere indirince suskun genç kadının istediğini yapabildi. Köpek güçlü ve uzun kafası, kısa parlak tüyleri, gür ve uzun kuyruğu, capcanlı fındık gibi gözleriyle misafirine eşlik etti. ''Işık o yanımdayken hiç korkmuyorum. Cesur olduğu kadar hızlı da.''
Suskun çömlekleri çimenin üzerine bırakıp altın rengindeki çiçeklerin yanına oturdu. ''Hiç böylesini görmemiştim.'' diye itiraf etti.
''Bunlar sadece burada yetişen krizantemler. Bu şahane çiçekler zarafetlerinden öte çok da yararlılar. İçerdikleri maddeler sayesinde iltihaplar, dolaşım sorunları ve bel ağrıları tedavi ediliyor.''
''Doktor musunuz?''
''Hayır ama olağanüstü bir kadın doktor olan Neferet tarafından tedavi edilme şansına sahip oldum. Onca sorumluluğuna rağmen annemin ölümünden sonra benimle çok ilgilendi.'' Eski vezir olan kocası Pazer'le karnağa çekilmeden önce bilgisinin büyük bir bölümünü bana aktardı. Bugün çevremdeki acıları dindirmek için onu kullanıyorum. Burada, bu bahçede ağaçlarla konuşup derin düşünmeyi seviyorum. Belki bana deli diyeceksiniz ama bitkilerin konuşabildiğini düşünüyorum. Duyabilmek için çok alçak gönüllü olmak gerekiyor.
Nübiyeli büyücüler de sizin gibi düşünüyor.
Orada yaşadınız mı?
Birkaç ay. Şu griye çalan kahverengi kabuğu, beyaz ve yeşil oval yaprakları olan ağacın adı neydi?
Günlük ağacı. Etli bir meyve verir ve özellikle ağacın gövdesi yarıldığı zaman içinden sarımtırak bir reçine akar. Onun yerine sık yaprakları ve bal tadındaki meyveleri olan keçi boynuzunu tercih ederim. Kuraklığa ve sıcak rüzgarlara tahammül eden bu ağaç hayatın dinginliğini simgelemiyor mu? Kapkara onu rahatsız etmeden kıpırdaması imkansız olan delikanlının ayaklarının üzerine yatmıştı.
Adınızın niçin suskun olduğunu hala açıklamadınız.
Sırrımı tutup size hiçbir şey söylememem gerekir. Işık bir çömleği ters çevirip toprağa gömerek şöyle sordu.
O kadar büyük bir sır mı?
Kökler uzayınca çömlek çatlayacak ve çömleğin parçaları toprağa karışacaktı. Delikanlı şimdiye kadar hiç içini dökme isteği duymamıştı ama ışığa karşı koyamıyordu. Ben babamın heykeltıraşlık yaptığı hakikat meydanındaki zanaatkarlar köyünde büyüdüm. Doğduğumda annem ve babam ancak heykeltıraş olduğumda bana açıklanacak gizli bir isim koymuşlar. O zamana dek suskun kalıp incelemek, dinlemek ve işitmek zorundayım.
Bu büyük an ne zaman gelecek?
Hiçbir zaman.
Ama niçin?
Çünkü heykeltıraş olmayacağım. Kader başka bir ağ ördü.
O halde ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Bilmiyorum. Işık sulama için ağacın etrafına nemli topraktan bir kanal açtı.
Babamın iş yerinde uzun süre çalışmayı düşünüyor musunuz?
Benden ustabaşı olmamı istedi.
Ona hakikat meydanından bahsetmiş miydiniz?
Hayır, geçmişimi bir tek siz biliyorsunuz. Artık her şey mazide kaldı. Zanaatkarların hiçbir sırrını bilmiyorum ve ben sadece diğerleri gibi bir işçiyim.
Acı çekiyorsunuz değil mi?
Hırslı olduğumu sanmayın. Tek istediğim ama hiçbir önemi yok. Hayata isyan etmek faydasız. Verdikleriyle yetinmemiz lazım.
Böyle konuşmak için çok genç değil misiniz?
Ben sizi sıkmak istemezdim.
Peki ya ustabaşılık işi?
Babanız çok cömert davrandı ama ben öyle mesuliyetler altına giremem ve onu hayal kırıklığına uğratırsam çok üzülürüm.
Kendinizi küçümsüyorsunuz. Niçin denemiyorsunuz ki? Bu arada bana da yardım edersiniz.
Genç kadın köpeğine bakar bakmaz köpek gözlerini açıp ayağa kalktı. Kapkara çoğu zaman onunla konuşma ihtiyacı duymayan ışığın en ufak niyetini seziyordu. Nihayet hareket edebilen suskun ışığı taklit ederek bahçe işlerine katılmak üzere doğruldu. Uzun zamandır sıkıntılarından uzaklaşıp böylesine huzurlu olmamıştı. Genç kadına bakmak onu o kadar mutlu ediyordu ki bütün kuşkularını, acılarını unutmuştu. Kapkara başı ve boynu okşandıktan sonra gölgede yatmaya gitti. Işık,
aydınlık korkusuzca savaşıp karanlığı geri püskürtmeyi başardığı için karanlık her gece aydınlığı parçalamaya çalışır. Doğudaki dağda güneşin doğuşunu seyreden kimse, yeniden dirilen ışığın zaferini simgeleyen akasyayı fark eder. Bu ağaç kendini herkese sunar. Onun güzelliğine varabilmek için bakmasını bilmek lazımdır. Bu fikir zorlu deneyimlerden geçtiğimde bana yol gösterdi. Hayatın güzelliği bize değil, onu algılama kapasitemize bağlı.
Suskun ışığın hiç acele etmeden nazik, kesin ve etkili hareketlerle çalışma tarzına hayran olmuştu. Ne yazık ki Ekim ayı bitecek ve tekrar şehre dönmesi gerekecekti.
Işık, hadi küçük olukta ellerimizi yıkayalım diye teklif etti.
Arazi suyun dolaştığı oluklarla karelere ayrılmıştı. Devletin yer ölçümle ilgilenen sulama uzmanları ve işçileri iyi çalışmıştı. Işığın yanına diz çökmüş olan suskun, genç kadının yasemin ve beyaz nilüferle karışık kokusunu içine çekti ve kendine bile yalan söyleyemediği için ona çılgınca aşık olduğunu anladı. 3. Ayrımın sonu. Sayfa 47.